bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. Bugün 17 Haziran 2022 Cuma, haftanın sonuna geldik. Yoğun bir gündemi, dünya gündemini aktaracağım sizlere. Ukrayna operasyonu çerçevesinde bunun notlarını, yankılarını aktarıyorum size her gün. Bugün siyasi gelişmeler, bunun etrafında daha dikkat çekici gelişmeler var. Dün söylemiştim, Almanya, Fransa ve İtalya liderleri uzun bir tren yolculuğuyla Kiev'e gitmişlerdi. Hemen arkasında Avrupa Komisyonu bekleneni yaptı. Ukrayna'nın da Avrupa Birliği'ne üye olması görüşü tavsiyesinde bulundu. Liderlerin mesajları var. St. Petersburg'da Rusya Federasyonu'nda Uluslararası Ekonomi Forumu var. Dün konuşmuştuk. Bugün Putin, Vladimir Putin, Rusya lideri mesajlarını veriyor. Şu sıralar konuşması da gerçekleşiyor. Elimden geldiğince aktaracağım bu konuşmayı da. Diğer yandan da Zelenski'nin açıklamaları var Avrupalı liderleri kabul ettikten sonra. Sergey Lavrov'un BBC kanalına Moskova'da verdiği dikkat çekici bir söyleşi var. Onu da özetlerini aktarmaya çalışacağım. Rusya'nın perspektifini dünyaya anlatmak bakımından önemli bir söyleşi gerçekleştirmiş Rusya Devlet Başkanı. Diğer yandan NATO hazırlıkları, savunma bakanları zirvesi vardı, toplantısı vardı bu hafta NATO karargahında Brüksel'de. Ay sonuna her şey odaklı, hem Avrupa Birliği zirvesi ay sonu yaklaşıyor artık. Önümüzdeki hafta, daha sonraki haftada NATO zirvesi olacak, 28-30 Ağustos'ta NATO perspektifi ortaya konulacak. Bu çerçevede Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için ikna çalışmaları ile ilgili notlar var. Brüksel'deki karargahta Savunma Bakanı Hulusi Akar vardı. O da Yunan mevkidaşıyla görüştü. Türk-Yunan ilişkileri de gerilmiş durumda. İsveç'le yine gerilimler var. Türkiye'nin ikna olduğunu henüz söylemek çok mümkün gibi gözükmüyor ama tabii daha henüz süre var. Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bugün Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir başka açıklama da yaptı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Cemal Khashoggi cinayetinden bu yana son derece gergin olan ilişkiler Erdoğan'ın ziyaretiyle bir kısmen bir yumuşamıştı. Şimdi önümüzdeki çarşamba, 22 Haziran'da benim doğum günüm oluyor bu arada. Her şey zaten 22 Haziran'da olur dünyada. Öyle diyeyim size, 2. Dünya Savaşı başlangıcından tutalım da Suriye uçağının düşürülmesine kadar bu sefer de Suudi Veliaht Prensi geliyormuş efendim önümüzdeki çarşamba. Gerçi AFP tarihi belli değil demişti ama Cumhurbaşkanı çarşamba günü olacak diye de açıkladı. Tabii Rusya'ya karşı ekonomik savaş devam ediyor. Bunun yankıları var. St. Petersburg'daki ekonomi forumundan sızan notlar var. Bunları da açıklayacağım, aktaracağım sizlere. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın açıklamaları var bu konuda. Türkiye ile ilgili açıklamalar da var küresel ekonomiye dair. Bu notları da aktaracağım sizlere. Dün tamamlandı Astana görüşmeleri. Türkiye'nin harekatı Suriye'ye. 2019'da yarım kalmıştı. Başlayacak mı, başlamayacak mı? Hepimiz papatya falları açıyoruz. Rusya ve Amerika tutumlarını açıklıyorlar. Dün de Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde Nur Sultan'da yapıldı. Ortak açıklamada dikkat çekici hususlar var. Ve özellikle de Rusya'nın özel temsilcisi Lavrentyev'in Türkiye'yi ikna etmeye çalıştıkları vurgusu var. Bugün dikkatimizi Suriye'ye çevireceğiz. Türk medyasında Kurban Bayramı sonrasında operasyona Türkiye'nin başlayacağı yolunda iddialar dile getiriliyor. Bu işin neresindeyiz? Rusya ne yapmaya çalışıyor? Ankara'yla tam da Ukrayna harekatı da bütün dünyayı gerdiği bir ortamda Ankara'nın Batı'yla da pazarlıkları da elini güçlendirecek ya da güçlendirmeyecek belki içeride hepimizin yaşadıkları bir tarafa böyle bir operasyona girişir mi soruları var. Suriye sahasından tabii son notlar da var. Programın ikinci yarısında gazeteci yazar arkadaşım Musa Özurlu'ya bağlanacağız ve değerlendirmelerini alacağız Astana ile ilgili olarak. Orta Doğu'dan birkaç başlık daha var yine size aktarmaya çalışacağım sürem içerisinde. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. Karasal frekanslar İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Sputnik web sitesi üzerinden radyo bölümünü tıklarsanız rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabının adresini de tweetledim. Oradan da Twitter algoritmalarına takılmazsanız, benim hesabımı açarsanız, tıklarsanız Telegram üzerinden kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, bugünün küresel çapta önemli bir haberi aslında Julian Assange'la ilgili geldi. Britanya'da Ekvador elçiliğine sığınmıştı. Baskın düzenlendi. Ekvador'da iktidar değişince hemen Amerikalılar bir katakulliyle elçilikten yaka paça çıkarttılar. Sonra yargılandı. Tecritte tutuldu. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü filan diyen Amerikalılar, Batılılar Julian Assange'ı 1900'lerin başlarından kalma Amerika casusluk yasasıyla yargılıyordu. Velhasıl Britanya adaleti, meşhur Anglo-Sakson adaleti kendisinin Amerika'ya iadesine önce karar veremedi. Fakat daha sonra Amerika'nın itirazı üzerine bunu onayladı. En son siyasi karara kalmıştı. İçişleri Bakanı Priti Patel iadesi talebini onayladı efendim. Amerika'nın bütün kirli çamaşırları, yazışmaları, diplomatik yazışmalar yalan değil yani. Türkiye'de sosyal medya yasası, medya yasaklarını tartıştığımız, gazetecilerin tutuklandığı bir dönemde aslında Batı dünyasında kendi çıkarlarına dokunulduğu zaman hiçbir şeyin hiç de farklı olmadığını, dünyaya verdikleri derslerin sadece kendi çıkarlarıyla alakalı olduğunu ispatlayan bir vaka. Daha da beteri tabii, Amerikan yönetimi sizi dünyanın neresinde olursanız olun, hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, Amerikalı bile olmasanız, nasıl ki ekonomide, siyasette, her şeyde kendi sistemini size dayatıyorsa, gazetecilikte de dayatabilir, sizi casuslukla suçlayabilir, yargılayabilir, 175 yıla çarptırabilir. Britanya adaleti de aslında mesela Pinochet gibi diktatörlükleri insani sebeplerle iade etmezken Julian Assange'ı edebilir. Bunun davası efendim. Tabii yankıları olacak ama hükümet böyle bir karar verdi. 2 haftalıkta bir süre vardı aslında. Temmuz başı ben bekliyordum ama daha erken gelmiş. Tabii Wikileaks basın özgürlüğü ve Britanya demokrasisi için kara bir gün diye açıklama yaptı. Araştırmacı gazeteciliği, dijital gazeteciliğin mimarı diye de tanımlayabiliriz. Bir suç olarak nitelendiren bir batı var önümüzde, görüyoruz. Zaten dün de aktarmıştım, Almanya'da Donbass'tan haber yapan Alman gazeteciyi 3 yıl hapiste yargılayabiliyor Almanya. Batılıların Türkiye gibi ülkelere ders vermek için artık herhangi bir sebepleri yok. Ya da belki Türkiye gibi ülkeler Batılılara bakın siz neler yapıyorsunuz, biz de bunu çıkarımız görüyoruz diyebilirler kolaylıkla ve de rahatlıkla. Böyle bir çerçeve. Şimdi buna girmek istedim. Paralı asker olarak Ukrayna'ya gidip orada savaşan yabancılarla ilgili notlar var bugün. Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. En başta da Polonyalılar gidiyormuş efendim. En çok onlar operasyonun başından bu yana 1831 paralı asker Polonya'dan gitmiş Ukrayna'ya. 378'i öldürülmüş bunların. Romanya'dan 504, 102'si öldürülmüş. Britanya'dan 422, 101'i öldürülmüş. Kanada'dan aynı şekilde. Amerika'dan 530, Kanada'dan 601. Bunların yaklaşık yarısı öldürülmüş. Gürcistan var tabii ki. Meydan darbesi sırasında keskin nişancıları da oradan getirtmişlerdi. İnsanları avlayıp sonra Yanukovic yönetiminin suçu üstüne atmak için. Suriye'deki Amerika'nın kontrolündeki işgal bölgelerinde yaklaşık 200 militan, 80'i öldürülmüş, 60'ı da Ukrayna'yı terk etmiş bu arada. Bunlar Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği rakamlar efendim. Hal böyleyken Britanya'da ve Amerika'da en son esir alınan kendi vatandaşlarıyla ilgili olarak böyle biraz utangaç çıkışlar var. Rusya Federasyonu da Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne sorun, orada yargılandılar, üstelik adil yargılandılar diyorlar. Rusya'da bu arada Julian Assange'a karşılık bu Britanyalı ve Amerikalı paralı askerlerin verilmesi gibi teklifler ortaya atılmış durumda. Böyle tarihin ironileri var tabii ki. Britanya Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırım kararı almış bu da. Dini de tabii ki bu alanın dışında tutmamak gerekiyor. Malum Amerika'nın Sovyetler Birliği'ni çökertme planında din çok kullanışlı bir araç olmuştu 1970'lerde, 80'lerde. Evet, şimdi bir yandan bugün St. Petersburg Forumu var. Rusya liderinin konuşması var. Konuşuyor yanılmıyorsam hala, ben yayına girerken notlarını görmeye başladım. Dün tabii Batı medyasında Putin seferberlik ilan edecek diye bir takım iddialar ortaya atıldı. Dimitri Peskov uydurma hikayeler dedi bunlara. Yani Rusya niye böyle bir seferberlik ilan etsin? Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun durumu vahim. Kendileri söylüyorlar, biz de söylemiyoruz. 1000 kişilik kayıplardan, yaralı, ölü dahil olmak üzere bahsediyorlar. Yalanladılar bunu. Böyle bir bugünkü konuşmasında böyle bir şey söylemeyecek dediler. Şimdi konuşmada başladı. Gelen notlardan ilk notlar. Rusya lideri batılı ortaklar jeopolitik illüzyonları için kasıtlı olarak uluslararası kurumların altına oydu demiş herhalde. Amerika'nın bugüne kadarki işgal ve müdahalelerini kastediyor burada. Soğuk savaşta zafer ilan ettiler. Kendi çıkarlarını kutsallaştırdı Amerikalılar diyor. Tek taraflı oynuyorlar. Dünyayı istikrarsızlaştırdılar. Tarihin akışına karşı koymaya çalışıyorlar. Yanılsama içindeler. Ve Rusya'ya tabii ağır yaptırımları almış, bunun karşısında birlik içerisinde durduklarını, ekonomideki durumda dürüst olmaları gerektiğini ama her türlü zorlukla başa çıkacaklarını söylemiş. Rusya'ya karşı ekonomik blitzkrieg, bu meşhur kavramı kullanmış, bunun başından başarı şansı yok vurgusu yapmış ağır yaptırımlarla ilgili olarak, ekonomik savaşla ilgili olarak ve bunun doğrudan doğruya dünyaya, küresel ekonomiye ve Avrupa'ya maliyetleri olduğunu, enflasyonun yükseldiğini söylemiş. Yüksek faiz ekonomiyi engelliyor demiş ama vatandaşların bankalarda tasarruf etmesine izin verilmesinden bahsetmiş. Avrupa'daki eşitsizliğin kötüleşmesi, Avrupa'nın siyasi egemenliğini yitirmesi, elitlerin başkasının şarkısına göre dans etmesi. Tabii en başta Almanya'ya bu eleştiri, Amerikan çıkarlarını savunmak için Alman halkını feda ettiğini görüşünde Rusya yetkilileri. Dünyada olup bitenlerin aslında bu askeri operasyon yüzünden olmadığı, bunun uzun süreli G7 politikaları, yani Amerika öncülüğündeki Batı'nın politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Daha tabii devam ediyor Putin'in konuşması, artık hafta sonu yankılanacak. Pazartesi belki daha detaylı aktarabilirim sizlere. Şimdi Peskov'un da açıklamaları olmuştu. Özellikle Finlandiya ve Baltık ülkelerini yani korkmalarına gerek yok, Rusya için bir tehdit. Onlar için Rusya tehdit oluşturmuyor. Tam tersine, eğer NATO genişlemesi olursa o zaman zaten istikrarsız durum ortaya çıkacak vurgusu yapmış kendisi. Tahıl meselesinde Türkiye yanıt bekliyor deniliyordu. Temaslar var ama Kiev'in tutumu belirsiz diyor. Ankara'da bu arada bir general, 3 ülke savunma bakanlıklarının işte bir tahıl koridoru kurulması tartışmaları olmuştu, hatırlayacaksınız. Rusya tahıl ihracatına hazır olduğunu söylüyor ama tabii gemilerinin sigortalanması, yaptırımlar Rusya tahılı için, ki Ukrayna'dan kat kat daha fazla, büyük sıkıntı teşkil ediyor, küresel gıda krizini de tetikliyor. Bu arada Suriye'ye Ukrayna'dan tahıl gönderildiği iddialarını yalanladı bizzat Lavrentiev, Suriye özel temsilcisi. Bu yalanlamayı yaptı Rusya kanadından. Evet, AB liderlerine gelelim. Dün aktarmıştım size, trenle gittiler sıkı güvenlik kontrolü altında Ukrayna başkenti Kiev'e. Bir yandan da böyle adeta bir hani birlik görüntüsü Almanya kanadında, Ukrayna liderliği büyükelçisi, Alman şansölyesi Olaf Scholz'u epey bir aşağılamıştı Alman tabirleriyle. Üç ülke liderleri ise böyle bir gövde gösterisi yaptılar ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne adaylık statüsü verilmesini desteklediklerini söylediler. Mario Draghi, İtalyan Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Onlara bir de Romanya lideri de katıldı. Olaf Scholz, AB adaylığı statüsünü savundu. Moldova için de geçerli bu dedi. Ukrayna'ya her türlü desteği vereceklerini dile getirdi. Modern silahlar, ki Almanya'nın son dönemde silah teslimatını yapmadığı yolunda haberler vardı. Mario Draghi de Avrupa Birliği'nde istiyoruz dedi Ukrayna'yı. Zelenski'nin yeni silah talebi olmadı diye bir cümlesi var. Anlayamadım. Oluyor çünkü, yapıyorlar silah talebini sürekli. Belki en çarpıcısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Acil bir biçimde resmen aday statüsü vermemiz lazım dedi. Ama yarın tabii aday üye olamayacak diye de ekledi. Valla hayırlı olur. Çünkü Ukrayna'da aşırı sağcılık ve artık Batı'da pop nazizm haline getirilen neonazi ideolojisi, biliyorsunuz savaş koşullarında yağma yaptılar diye çocukları ağaçlara bağlıyorlar. Düşünsenize Avrupa değerlerini, bir ülkede çocuklar ağaçlara ve direklere bağlanıyor. Ne kadar Avrupa değerlerine uygun hareketler. Hiç olmazsa onlara yarar, belki bağlayamazlar yani neonaziler filan. İyi bir şey, ben desteklenmesi gerektiğini bile düşünüyorum doğrusu bu çerçevede. Tabii yeni silahlar, bu obüsler göndermişti Ukrayna'ya Fransa. Macron'un belki en çarpıcı cümleleri, çatışmalar bittiğinde Ukrayna yani Rusya ile konuşmak durumunda kalacak ve biz onlar yerine müzakere etmeyeceğiz. Zaten edince ne oluyor ki? Minsk anlaşmasını müzakere ettiler, imzalattılar, hop çöpe gitti, uygulamadı Kiev. Dolayısıyla Avrupa'nın müzakere ettiği herhangi bir şeye ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası bir anlaşma olsa bile uyacağının garantisi var mı? Yok. Bana sorarsanız yok yani. Velhasıl ama bir yandan tank ve savaş uçağı vermeyeceğiz çünkü Rusya'yı vurabilir. O zaman biz Rusya'yla savaşmak istemiyoruz diye de eklemiş Macron. Dikkat çekici açıklamalar. Belçika'nın savunma bakanı da bizim silah stoğumuzun artık sonuna geldik. Verecek silahımız kalmadı. Ukrayna'ya o kadar çok silah deposuna çevirdiler ki. Bugün velhasıl beklenen oldu. Ursula von der Leyen Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmeli görüşünü bildirdi. Önümüzdeki hafta AB Liderler Zirvesi'nde anlaşılan o ki bir adaylık statüsü çıkışı yapacaklar. Von der Leyen'in en çarpıcı cümlesi, AB hayalleri uğruna ölmeye hazırlar. Düşünsenize, özelleştirmeler, talan edilen ekonomi, işte böyle basın özgürlüğü dediğimiz mesela Julian Assange gibi vakalar. Çok şahane, hakikaten tam bir Batı demokrasisi. Uğruna Ukraynalılar son Ukraynalıya kadar ölmek arzusundalar. Bunun karşılığında da çok şahane bir neoliberal ekonomileri olacak. Tıpkı Türkiye'de bizim olduğu gibi, biliyorsunuz elektrik faturalarımızı vesaire. Ne kadar tabii zenginler, sömürgecilikten elde edilmiş paralar var elbette ama biraz sistemleri tıkandığı zaman da problem çıkıyor. Bilemiyorum yani, demokrasinin ekonomik ayağını ihmal ederek değerlendirme yapmak çok mantıklı değil. Çizdikleri çerçeve son derece neoliberal bir çerçeve. Dünyada da pek hayırlı sonuçları yok. Şimdilik Avrupa'da Rusya'ya karşı açılan savaş yüzünden bir takım sıkıntılar yaşandığı aşikar. Onun ötesine geçilir mi hep beraber göreceğiz ama iddialara bakılırsa Die Welt gazetesi Scholz, Macron ve Draghi'nin gizli bir talepte bulunduğunu söylemiş. Yani tamam, size AB üyeliği statüsü vereceğiz ama siz de Rusya ile şu müzakerelere başlayın, bu işte uzatmayın. Yani ekonomik olarak bize dokunuyor ucu diye şeklinde böyle bir durum. Zelenski memnun, Avrupa Birliği'ne entegrasyonun Avrupa'yı güçlendireceğini söylüyor ama o kadar nefret dolu ki bir aktör ki kendisi. Avrupa güvenlik mimarisinin Rusya Federasyonu ile bağlardan kurtulma üzerine kurulması gerektiğini. Yani ortak bir güvenlik mimarisi olmazsa savaş kaçınılmaz olacak. Nasıl buradan barış çıkartacak onu bilmiyorum Avrupa adına. Düşünce yöntemi bu şekilde. Onlar düşman, onları dışlayalım, biz güvenlik kuralım falan şeklinde bir Amerikan perspektifi de zaten böyle bir şey, biliyorsunuz. Paktlaşma diyorlar buna. Amerikalılar uyguluyorlar zaten. Hologramla Paris'teki fuara bağlanmış, orada da aktörlüğünü konuşturmuş, Star Wars'taki düşmanlara benzetmiş Rusya'yı filan. Diğer yandan vize rejimi uygulayacaklarmış. Ha, Ukrayna'da bir de sol partiyi yasaklamışlar. Tabii tam Avrupa demokrasisi böyle bir şey, sol partileri yasaklamak Avrupa demokrasisi, Avrupa Birliği üyeliğinin şeyi olabilir. Türkiye'de de yasaklayabilirler mesela. Bunca yıldır sürünüyoruz Avrupa Birliği üyeliğinde. Bak, Zelenski parti yasaklıyor, jet hızıyla Avrupa Birliği üyeliği alıyor. Şahane. Efendim, cephede durumu ise Halkın Hizmetkarı fraksiyonunun başkanı David Arahamia bu müzakereleri de yürütüyordu galiba. Alman Marshall Vakfı'nın düzenlediği toplantıda Amerikalılara hitap etmiş o da. Washington'da ve her gün 1000'e yakın asker kaybediyoruz demiş. 200 ila 500 can kaybı. Durum bu. Siyasi cephe buyken askeri cephe bu. Evet, şimdi Nabenzia'nın açıklamaları var. Rusya'nın BM daimi temsilcisinin Ukrayna'nın AB üyeliğinin Rusya açısından çıkarlarına uygun gelmediğini söylemiş kendisi. Artık AB'nin genişleme planları konusunda da biz şüpheliyiz demiş. Rus politikalarını belki evrilmesini anlamak açısından bu mesajlar önemli. Şimdi G20 Dışişleri Bakanları toplantısı Temmuz başında olacak. Sergey Lavrov katılacak. Hatta AB'de biz gitmeyiz falan gibi cümleler kuruyordu. Göreceğiz ne olacağını. Asıl tabii Lavrov'un BBC'ye çok dikkat çekici bir söyleşisi var. Moskova'daki muhabiri yapmış BBC'nin. Burada epey bir sözünü keserek, çok kısa konuşturtarak, doğru düzgün izahat vermesine izin vermeyerek bir söyleşi gerçekleştirmiş. Özetle aslında hiç siyasi sebepler, oralara falan hiç girmiyor. Yani bu çatışmanın doğası falan. İnsanlar ölmüyor, daha az insan ölüyordu. Niye şimdi daha çok insan ölüyor gibi bir tipik işin, hani Batı söz konusu olduğu zaman tabii nedenler vardır, jeopolitik çıkarlar vardır, uhrevi çıkarlar vardır, diktatörler devrilir. O yüzden Amerika aslında iyi bir işgalci güçtür filan. Söyleşiler bunun üzerine yapılır. Burada ise insanlar ölüyor ama daha çok ölüyor şeklinde bir temel izlek. Rusya müdahale etmeden daha az insan ölüyordu Donbas'a, şimdi daha çok insan ölüyor filan. Kiev'deki darbeyi hatırlatmış tabii 2014'te Sergey Lavrov. Ukrayna'yı işgal etmedik biz demiş. Siz tarihi çarpıtıyorsunuz, insanlarla ilgili, insan haklarıyla ilgili iddiaları doğru düzgün yansıtmıyorsunuz, BM kurumlarına baskı yapıyorsunuz ve asıl Ukrayna ordusunun öldürdüğü sivilleri Rusya öldürdü diye gösteriyorsunuz demiş. Bu arada tabii Ukrayna'nın Rus asıllılarının yaşadığı bölgelerde daha çok bunlar cereyan ediyor. Tabii ki iki taraftan da ölüler olduğu aşikar ama herhangi bir çatışmanın mutlaka siyasi, ekonomik, jeopolitik sebepleri vardır. BBC muhabiri buralara girmeden tamamen vicdani kurgulamış röportajı. Enteresan bir durum olmuş ortada. Bir İngiliz olarak İrlanda'da İngilizce yasaklanıyor, tahayyül edebiliyor musunuz gibi çıkışlar yapmış Sergey Lavrov. Hazal Yal'ın detaylı bir çevirisini yapmış. Oradan da okuyabilirsiniz detaylarını buradan. Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için uğraştığını, Minsk anlaşmaları için uğraştığını, ancak bunların çöpe atıldığını, NATO'nun da Rusya'ya saldırıya kalkıştığını söylemiş. Tabii en sivri lafları Sergey Lavrov'un bu konuda Batı'nın ne düşündüğünü önemsemiyoruz mesajı vermesi, onların bakışı bizi ilgilendirmiyor mesajı vermesi. Bu bir çeşit meydan okuma olarak da algılanabilir. Evet, şimdi NATO cephesine bakalım. Brüksel'deki savunma bakanları toplantısı sonuçlandı. Burada işte doğuya yeniden asker konuşlandırma, çok şahane barışçı politikaları. Zaten bir savunma paktı NATO dediğiniz herhangi bir yere mümkün değil, saldırmazlar. Yani asker konuşlandırıyorlarsa mutlaka savunma içindir o filan. Dolayısıyla yeniden birlik konuşlandıracaklarmış. Özellikle Almanya giderek militaristleşiyor yeşillerle birlikte. Litvanya'ya en az 1000 asker daha konuşlandıracakmış. Hatta daha da artabilir bu. NATO zirvesindeki konsept de artık Rusya düşman olacak, Çin'i de düşman kategorisine koyacaklar. Savunma için yapıyorlar bütün bunları, biliyorsunuz. Ukrayna'nın talepleri ve tabii ki Türkiye pürüzü. Stoltenberg'in mekik diplomasisi Ankara'yı pek ikna etmemiş gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Burada pek çok mesaj verildi ama en son İsveç'te, Stockholm'de bir PKK destekçisi bir grup belediye binası dahil çeşitli binalara projeksiyon yapmış ve Ankara'yı da epey bir kızdırmış bu konuda. Bu savunma bakanları toplantısında ise Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Aslında tekrar belki NATO'nun genişlemesi hassasiyetlerimizi gösterilecek saygı oranında önemli bizim için. Yani bizim de hassasiyetlerimiz var. Biz de NATO üyesiyiz. Bizim için terör örgütü olanları siz koruyup kollarsanız olmaz mesajı vermiş. En büyük mücadele terörle mücadele. NATO biliyorsunuz habire misyon değiştirip duruyor duruma göre. Yunan mevkidaşıyla da Hulusi Akar görüşmüş. Panagiotopoulos'la NATO karargahında diyaloğun sürdürülmesine karar verilmiş. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var Yunanistan'la ilgili olarak. Dürüst siyasetçi değil Miçotakis, hani Mart'ta görüştük, ikili çözeriz sorunlarımızı dedik. Sonra gitti Amerikalılara, kongreye bizi şikayet etti demeye getiriyor Cumhurbaşkanı. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplayacağız filan dedik. Sonra artık bundan sonrasını Yunanistan başının çaresine baksın. Zaten benim için Miçotakis diye biri yok demişti Cumhurbaşkanı. Miçotakis de yanıt vermiş Erdoğan'a. Güney Kıbrıs'ı ziyareti sırasında diplomatik adaptan sapan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız demiş. Yani Erdoğan'ın söylemini eleştirmiş o da. Hani benim için öyle biri yok gibisinden. Her zaman iletişim kanalları açık tutulmanın mesajı vermiş. Bir de Syriza lideri, Yunanistan'da muhalefet lideri Alexis Tsipras'ın açıklamaları var. İş adamları Sanayiciler Birliği'nde konuşmuş. Yunanistan tabii Miçotakis politikalarıyla çözümün parçası olmadı, krizin parçası haline geldi demiş. Doğu Akdeniz'in zor bir bölgesinde özellikle de egemenliğimizi savunmak konusunda bizi zor duruma düşürmemelerini umuyoruz demeye getirmiş. Ukrayna'yı da almış. Ukrayna'da açıkça savaşa doğrudan dahil etti bizi demiş. Askeri yardımla birlikte böyle eleştirmiş politikalarını Miçotakis'in. Evet. Birkaç ekonomi notu aktarayım. New York borsası, resesyon korkuları sürekli paylaşılıyor. Fed'in agresif faiz arttırması 75 puan, bas puan sert bir düşüşle kapanmış durumda. Tedarik zincirlerinde sıkıntılar var dünyada. Toyota en son Çin kaynaklı tabii, bunların bir kısmı da, hepsi Rusya ile alakalı değil elbette. 11 üretim bandında üretimi durdurmaya başlamış. Araç da bulunamıyordu. Türkiye'de de öyle sıkıntılar var. Almanya'da artık enerji krizi, tabii ki bir takım teknik sorunlar çıktı. Siemens yüzünden onarımlar yapılamıyor. Gaz akışı azaltıldı vesaire. Tüketici ve sanayicilere tasarruf yapın demiş Almanya'da düzenleyici kurum. Ne kadar yapabilecekler göreceğiz tabii ki. Fransa 15 Haziran'dan bu yana Rusya'da boru hattı yoluyla doğalgaz almıyoruz diye açıklama yapmış. İtalya sadece yarısını alabilecekmiş. Gaz krizi kışa doğru daha da ısınacak tabii, öyle gözüküyor. Tabii petrol de ayrı, hepimizin çektiği sıkıntılar ortada. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak $150 aşabilir demiş. Artık herhalde arabaları topyekun satacağız, başka çaresi yok. Türkiye'de sübvansiyon da doğru düzgün yok. Habire vergi dayanıyor, habire vergi dayanıyor. Hakikaten durum parlak değil. Rusya açısındansa enerji konusunda yani işler tıkırında gibi gözüküyor. Avrupa'ya tedarik edilen doğalgazın %90 ila 95'inin ödemesinin rubleyle yapıldığını söylemiş. İkili hesap. Demek ki açtı şirketler. Ayrıca LNG daha fazla sevk ediyoruz. Bu arada tabii Rusya Hindistan'a satıyor, başka ülkelere satıyor. Gidiyor Avrupa ülkeleri, oradan alıyorlar. Yine aynı Rus petrolünü alıyorlar. Böyle de acayip bir şey. Asıl sonbahar kış döneminde bu işler ne olacak beraber göreceğiz. Bu arada Gazprom'un Çin'e gaz tedariki de %67 oranında ilk 5 ayda artmış durumda. Bunu da Gazprom CEO'su Alexei Miller açıklamış. Rusya'da aynı zamanda Çin'den biliyorsunuz uçak parçaları filan oluyor. Yani yaptırımlar atlanabiliyor aslına bakarsanız, batı yaptırımları. Gazprom'un CEO'su Alexei Miller aynı zamanda bu bizim gazımız, bizim kurallarımız, başkalarının kurallarına göre oynamayacağız resmi çekmiş St. Petersburg forumunda. Bunlar gerçekleşiyor. Ayrıca Türkiye ile Türkiye'nin zaten Rusya ile sağlam ekonomik ilişkileri var. Bir de lojistik merkez haline getirilmesi mesajlarını da vermiş Alexander Novak. Dün konuşmuştuk St. Petersburg forumunda, alternatif arayışlar olduğunu dile getirmiştik. Efendim Çin lideri Xi Jinping Batı hem AB zirvesi hem NATO zirvesiyle gövde gösterisi yapacak ama bir de BRICS var. 23 Haziran'da BRICS zirvesi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping başkanlık edecek. Önümüzdeki hafta gündem bu anlamda kalabalık olacak. Çinliler bu arada 3. uçak gemilerini Fujian 18'i denize indirmişler. Amerikalıların tek gözü de Çin'in askeri kapasitesinde, böyle bir çerçeve var. Şimdi birazdan Musa Özurlu ile konuşacağız, bir 2-3 dakika sonra. Dün Astana bildirisi yayınlandı. Nur Sultan'da Türkiye, İran ve Rusya'nın temsilcileri buluştu. Bu bildiride pek çok husus var tabii ki. Suriye'nin birliği, siyasi birliği, toprak bütünlüğü her zaman klişe olarak biraz tabii tekrarlanıyor taahhütler. Bir de sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil komşu ülkelerin ulusal güvenliklerini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı işbirliğini devam ettirme kararı alınmış. Bunun tabii ki bir YPG ayağı var. Suriye Demokratik Güçleri, Amerikan destekli ayağı var. Bir de tabii İdlib bölgesindeki terör örgütleri ayağı var. Bunların aynı zamanda Nusra cephesi yani El-Kaide ve IŞİD'le bağlantılı grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla işbirliği devam edecek. Rusya temsilcisi Lavrentiev'den bu bağlamda Astana vesilesiyle Ankara'ya çok incelikli mesajlar da aktarıldı en son basın toplantısında. Tekrarlamış dün bir kısmını aktarmıştım ben size. Burada öne çıkan tabii Türkiye eğer Suriye'ye yeni harekat yaparsa bu daha karmaşık bir sorun yumağı yaratacak. Bu sorun Şam'la merkezi hükümetle işbirliğiyle çözülebilir. Biz demiş Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz ve harekat düzenlemekten vazgeçirmeye çalışıyoruz. Ayrıca oradaki PYD, YPG, SLG, Kürt oluşumlarla Şam arasında diyalog kurdurmaya çalışıyoruz. Aslında Rusya'nın resmi politikasını bu anlamda tekrarlamış. Ayrıca tabii eğer böyle bir harekat başlarsa Suriye Milli Ordusu'nu Türkiye oluşturmuştu. Onların Suriye ordusuyla çatışma riski ortaya çıkacağını söylemiş. Bunu istemediklerini, Rusya'nın böyle bir savaşta yer almayı planlamadığını da eklemiş Lavrentiev. Dikkat çekici mesajlar gelmiş. Evet, hemen bu çerçevede Musa Özurlu'ya dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Musa Özurlu. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Musa, aslında bir ay kadar oldu herhalde seninle konuşalı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın söylemleri üzerine bir harekat planları tartışılıyor. Hatta Kurban Bayramı'ndan sonra başlayabilir gibi basında iddialar da yer alıyor ama. Şimdi Astana gerçekleşti bir yandan da bu hafta. Astana toplantıları ve çarpıcı da bir bildiri çıktı ortaya. Orada özellikle de Türkiye'nin hassasiyetlerine de yer verildiği anlaşılıyor bu bildiri, Astana bildirisi metninde ayrılıkçı yöntemlere karşı işbirliği vurgusu var. Ama bir yandan da Rusya Federasyonu durumun daha da karışmaması için sanki Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor görüntüsü var. Ne dersin, Astana toplantılarının belki harekatın yapılmaması konusunda bir katkısı olabilir mi? Bildiriye baktığın zaman ve orada verilen mesajlara nasıl bir çerçeve çıktı ortaya? Ne dersin?
Şimdi bu tür bildirilerde tabii ortak tarafların her kelimeye dikkat ederek katkıda bulunduklarını ve dolayısıyla kendi hassasiyetlerini yansıttığını biliyoruz. Bu bildiriye baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle bir yoğun çaba içerisinde olduğu görülüyor. Ve Rusya'nın da İran'ın da bir şekilde Türkiye'nin aslında bu hassasiyetine çok da itiraz etmediği de görülüyor. Tabii birkaç açıdan, yani birincisi tabii hem Türkiye'yi bir şekilde küstürmek istemiyorlar, hem de diğer yandan elbette sorunun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine gelişmesini de istemiyorlar. Dolayısıyla bir yandan Türkiye'nin orada bir hani operasyon yapma olasılığı evet var hala ve bunu kısmi olarak veya belirli bir derinliğe, belirli bir yoğunluğa kadar kabul edebilirler. Ama üzerinde durdukları nokta hani Türkiye'nin bunun çok da Suriye'nin aleyhine olacak şekilde yapmaması üzerinde. Dolayısıyla da bu şeyde bildiride böyle bir dengenin tutturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama tabii Lavrentiev'in de açıklamaları var hani bunun bununla ilgili olarak. Bence orada Rusya tavrını çok daha net bir biçimde koymuş. Yani bir şekilde bu meselenin Suriye ile işbirliği halinde devam etmesi gerektiğini de ifade ediyor Rusya. Yani doğrudan hatta bunu iki taraflı da yapmış bence çağrıyı. Hem Türkiye'ye yapıyor hem de YPG'ye yapıyor. Çünkü sınırda YPG'nin olmasına vurgu yapmış olması bu meselenin Türkiye açısından ki Rusya'nın anlayışla hani yaklaştığını daha önceki açıklamalarından hatırlıyoruz. Rusya'nın böylece YPG'nin varlığını da sorun olarak gördüğünü de görmüş oluyoruz. Yani Lavrentiev'in açıklamasını da eklersek eğer burada bu şeye Astana açıklamasına. Dolayısıyla evet, yani tarafların hassasiyetini gözeten ama aynı zamanda Rusya'nın desteklediği Suriye'nin aleyhine olacak bir durumun olmasını istemediği, İran'ın da keza aynı şekilde hem Türkiye'nin çok da orada alan kazanmasını istemediği ama aynı zamanda yine Suriye'nin, müttefiki Suriye'nin hassasiyetini de göz önüne alması gerektiği düşüncesini tamamen yansıtan bir açıklama bence.
Bir de sanki yani Türkiye harekat yapsa bile çok sınırlı bir alanda etkili olabileceğini ve bunun bir şekilde sığınmacılar dahil olmak üzere sorunların çözümüne yaramayacağı sanki vurgusu dikkat çekici. Bu anlamda hani bu tarz ikazları nasıl yorumlamak lazım? Yani aklı selime mi davet ediyor, ne bağlamda? Yani bunun sonucunda çok büyük bir kazanımlar çıkmaz mı demeye getiriyor? Nasıl okudun sen?
Bence öyle. Şöyle bir şey, Rusya bunu her zaman yapıyor. Yani bu türden teknik bilgileri de içeren bir tonda hani karşı tarafı uyarmayı her zaman yapıyor Rusya. Ki Türkiye'ye karşı daima bunu bu şekilde yaptı ve bu konuda dürüst. Yani şöyle bir şey var. Gerçekten de yani Türkiye'nin hani oraya yapacağı bir operasyon çok geniş bir alanda olamayacak. Çünkü zaten mesela Fırat'ın batısına baktığımız zaman Türkiye'nin işte özellikle Adres taraflarında çok küçük bir alanın kaldığını görüyoruz. Diğer taraflara hakim olduğunu görüyoruz. Acerabus tarafı var, tamam. Ama Fırat'ın doğusunda işte hani Ayn İsa'ya kadar inen Fırat'ın doğusuyla Ayn İsa'ya kadar inen çizginin arasında bulunan bölüm var ki orada da Suriye ordusu var ve YPG'nin de konuşlanması var orada bir şekilde. Dolayısıyla hani nereye yapılacak? Pratikte işte 1 milyon kişiden bahsediyor ve bu hiçbir şekilde sorunu çözmeyecek. Kaldı ki Suriye, Türkiye'nin düzensiz bir şekilde herhangi bir planlama yapılmadan oraya birilerini yerleştirmesine karşı, ki Suriye'de de bir konferans var göçmenlerle ilgili olarak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Elmistaf bunu açıkça söyledi. Yani biz Türk göçmenlerin kesinlikle mültecilerin kesinlikle ülkelerine dönmelerine karşı değiliz ama Türkiye'nin bir yandan kendi adamlarını oraya yerleştirmesine karşıyız ki burada aslında başka bir durum da ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'ye karşı başka bir itham da söz konusu. Dolayısıyla Rusya'nın bu uyarısı yerinde bir uyarı ve aynı zamanda tabii durumun daha da karmaşıklaştırılmasının başlıklarından bir tanesi. Yani sadece Türkiye'nin işte diyelim ki askeri operasyonu değil, böyle bir adımı da orada durumu karıştıracaktır. Çünkü insanlar başka yerlere yerleştirilmiş olacaklar. Suriye'nin neresinden göçmüş olurlarsa olsunlar. Diğer yandan bir de yereldeki bu bölgelerin sahiplerini de düşünmek lazım. Bunların da tamamen demografi orada değişeceği için çok büyük rahatsızlıkların yaşanacağını öngörüyor Rusya. Dolayısıyla evet, bence bu uyarısı da önemli.
Evet. Bunu peki şey diye alabilir miyiz? Yani hani biz bütün uyarıları yaptık artık. Bundan sonra Ankara adım atacaksa da sonuçları işte ancak bunlar olabilir diye alabilir miyiz? Yani çünkü yeşil ışık yaktı diye iddialar olmuştur. Rusya hiç bu yönde bir açıklama yapmadı yeşil ışığa işaretleyen. Sadece anlayışlı. Yani hani biz elimizden geleni diplomasi masasında yapmaya çalışıyoruz diye anlamak mümkün. Yani son noktada aslında Astana vesilesiyle hani bundan sonrasında artık hani top bizden çıkar, çünkü bizim öyle bir savaşa girişmeye niyetimiz yok, siz Suriye ordusuyla çatışma haline girmek durumunda kalırsınız da diyor. Böyle değerlendirebilir miyiz son artık bir şeyi, hani evet, çerçeveyi böyle?
Bence bu evet, yani tam da dediğin gibi bence aynı zamanda bir uyarı bu Türkiye'ye. Yani sadece görüş bildirme değil. Hakikaten mesela şöyle bir şey var. Rusya daha önce mesela daima hani diplomatik alanda üslubunu korudu ama diyelim ki Türkiye'nin karşılaştığı bazı zamanlarda, ki bunların bir kısmı Rus bombardımanıydı, Türkiye zor durumlar yaşadı orada. Yani hani göstermelerine, bütün uyarılarına rağmen Türkiye'nin attığı adımların sonucu oldu bu. Dolayısıyla bu sefer de aynı uyarıları görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, dikkat edecek olursak bu sefer Şam'dan bir uyarı geldiğini görüyoruz Türkiye'ye. Elbette daha önce de mesela bir karşı koyacakları ifade edilmişti. Fakat bu kez Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'tan bizatihi böyle bir uyarının gelmiş olması Suriye'nin de bu konuda taviz vermeye yanaşmayacağını gösteriyor. Ama şu şartla söylüyorum bunu. Elbette Rusya'nın ve İran'ın hani Türkiye ile işte bu gibi süreçlerde belki kısmi olarak kabul edebilecekleri bir durum vardır. Suriye'de o marjı kabul eder. Ama Türkiye bunun dışına çıkarsa zannediyorum bu kez Suriye yanıt verecek. Diğer yandan daha önce hani YPG'nin işte Afrin'den hani aniden çekildiğini biliyoruz. Fakat bu sefer karşı koyabilirler. Yani böyle bir durum da ortaya çıkabilir. Bunu da yine şartlı olarak söylüyorum. Hani Suriye'de olan gelişmeler, evet, takım şeyleri kabul edip etmemeleriyle ilgili olarak. Ama Rusya'nın bu yaptığı bence bir uyarı ve Türkiye'nin bundan sonraki adımını bir takım şeyleri görerek zaten Rusya şey yapıyor, yani değerlendiriyor. Bir takım şeyleri görerek işler karışabilir diyor. Bu işler karışabilir ifadesini sadece Suriye sahasında, Suriyeli taraflar arasında olarak görmemeliyiz bence. Türkiye açısından da durum farklı bir yere doğru gidebilir gerçekten.
Evet. Peki sahada son olarak Suriye Milli Ordusu diye bir şey kurdular tabii bu arada. Evet. Onun hareketliliği var, Suriye Ordusu'nun hareketliliği var. Sahadan gelen haberlerde bir değişiklik var mı? Yani Kurban Bayramı sonrasında bir olasılığa işaret eden bir şey var mı? Sen mutlaka bakmışsındır yeni durum yani, olarak.
Şöyle iki tarafta aslında şu ana kadar artık tamamen konuşlanmasını tamamlamış durumda. Yani Suriye zaten hani daha işte şeyden Ayn İsa tarafından Tel Temir tarafına kadar, yani en doğuya kadar Suriye'nin işte varlığı söz konusu. Diğer yerlerde de aynı şekilde, Fırat'ın batısında da aynı şekilde varlığı söz konusu. Ve Milli Ordu'nun da son günlerde biraz hareketlendiğini görüyoruz. Mesela Ayn İsa'ya yönelik bir bombardıman yapıldı dün önceki gün. Yani diğer taraftan daha önce de Tel Temir taraflarında bir bombardıman söz konusuydu. Bunlar hep deneme atışları aslında. Yani bir şekilde sahada bu peşrev olarak görebiliriz bunları. Ha son ana kadar Türkiye bir şeylerden vazgeçer mi? Yani bu operasyonu yapmaktan vazgeçer mi? Bana hani olasılıklar ortada gibi geliyor. Çünkü şu ana kadar
yarı yarıya.
Hani evet ben yarı yarıya görüyorum. Çünkü tam da o sıralarda hani Türkiye iç politikasına da bağlı olarak belki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı bir adım olabilir. Fakat Suriye tarafının bu kez daha hazırlıklı bir şekilde beklediğini ve bunun da aslında Türkiye'nin bir operasyon olasılığını ciddiye aldığını gösteriyor ki evet gerçekten de bir takım hani şeyler, bir takım gelişmeler beklenebilir ama gerçekten Türkiye'nin işte nereye doğru, nereden, nasıl böyle bir hamleyi yapacağı şu anda bence belirsiz. Yani daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İşte Terrifat ve işte Cerablus taraflarıyla ilgili açıklamaları vardı. Ama bakıyoruz ki mesela Ayn İsa tarafı bombalanıyor ki tamamen daha farklı bir yer. Dolayısıyla belki de sürpriz olacak. Bunu hiç bilemiyoruz. Ama hiçbir tarafın, yani Amerika, YPG, Suriye, Rusya ve İran, dikkat, yani hiçbir tarafın istemediği bir operasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan hani kalkar mı, yapar mı böyle bir şey? Bu da doğrusu bir takım riskleri barındırıyor.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Musa Özurlu. Göreceğiz ama en azından bir Astana'yı ve Rusya'nın mesajlarını toparlamış olduk. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet, bu arada CNN Arapça servisi, ne bakılırsa Amerikalı Savunma Bakanlığı yetkilileri Rusya'nın, Amerika'nın özellikle Tanaf bölgesinde, Suriye'nin güney hattında bu çatışmaların başından beri Amerika oraya oturmuş vaziyette. Orada hatta IŞİD'lilere kol kanat gerdiği iddiaları da vardı. İnsansız, oradaki terörist gruplara insansız uçakla hava saldırısı yaptığını duyurmuş. Bu da dikkat çekici çünkü öyle çok Taraf taraflarına uzanmıyorlardı. Bu açıdan önemli. Yani hakikaten Suriye sahası çok enteresan. Yani IŞİD'le mücadele 2014'te Irak, Suriye taraflarında, 2017'de bitirdik biz IŞİD'i falan dediler ama ben anlatıyorum hep size. Küçük küçük IŞİD parçaları var. Bunlar kimin yönetiminde aslında IŞİD markası diye, neyin devamını sağlıyor diye hakikaten sorgulamakta fayda var. Günün müjdesi, bugünün müjdesi ise önce üst düzey bir Türk yetkili AFP'ye söylemiş, Fransız haber ajansına. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman geliyor Türkiye'ye diye sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte bir camide yaptığı açıklamada bunu doğruladı, kendisi söyledi. Külliye'de konuk edeceğiz Bin Salman'a, heyetler arası görüşme yapacağız diye ilişkilerimizi yüksek seviyelere taşımayı değerlendireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti aslında, düğmeye önceden basılmıştı. Ama tabii Cemal Kaşıkçı cinayeti vakası nedeniyle Türkiye gündemine bomba gibi düştü. 22 Haziran'da geliyor İstanbul Başkonsolosluğu'nda, 2018'de Ekim ayında öldürülmüştü. Ölüm koşulları çok büyük tartışma yaratmıştı ama adeta Suudi Arabistan'la Türkiye arasında bir tırnak içerisinde savaş haline yol açmıştı. Doğrudan Muhammed Bin Salman'ı sorumlu tutmuştu. Gerçi diyeceksiniz Amerika da öyle yaptı. Hatta Joe Biden parya devlet yapacağım, parya prens yapacağım diye diye başkan oldu. Şimdi tabii petrol uğruna ne güneşler batıyor Amerikan demokrasisinde. Temmuz ayının ortasına doğru Joe Biden da Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek Orta Doğu turunda. Baktığımız zaman öyle çok üstten şeyde Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta hemen sokaktaki ismi değiştirmişler. Cemal Kaşıkçı'nın ismini vermişler. Amerikalılar malum bütün dünyadaki ülkelerin iç politikalarını şekillendirmek için herkesin muhaliflerini bünyelerinde toplayıp böyle damarlar yaratıyorlar diyeceksiniz. Niçin? Neoliberal ekonomi yayılsın, Amerikan modeli yayılsın diye. İnsanlığa faydası ayrı bir konu tabii ki bütün bunların. Suudi Arabistan'da ise dükkanlara baskınlar yapılmış. Gökkuşağı renklerindeki kırtasiye, oyuncak, giysi, aksesuar hepsini ortadan kaldırmışlar. LGBT hareketine karşı gençleri zehirliyorlar diye yapmışlar. Amerikan yönetimi İran'a yönelik en son petrokimya sektörünü hedef alacak şekilde Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezli şirketlere yaptırım kararı açıklamış. Yani bunca sıkıntı da hiç eksik etmiyorlar tabii. Bunlar tabii BM yaptırımlarının dışında tamamen Amerika'nın yaptığı işler. Tabii Amerika, ben dünyanın patronuyum, istediğime yaptırım uygularım. Ben yaptırım uyguladığımda o Çinli firmalar, o Baeli firmalar gidemezler. Giderlerse ben sonra onlar öyle bir yaptırım uygularım ki günlerini görürler diyor Amerika. Tabii ki tek taraflı BM yaptırımı değil bu. Onu anımsatmakta fayda var. İsrail'de Naftali Bennett koalisyon hükümeti yeterince sağcılık yapmadı diye azınlığa düşmüş durumda ama çökmedi. İsrail hepimiz birkaç yıldır konuşuyoruz, kaç kere de işledik. 4 kez seçim yaptı 41 ay içerisinde. Yeniden çökerse bir daha seçime gitmeleri gerekecek, hakikaten vahim. Netanyahu'nun Likud Partisi ile bir toplantı da, onun da dahil olduğu bir toplantı yapılmış. Eyvah ne oluyor, yeni hükümet mi kuruluyor diye tartışmalar ama yalanlamışlar, yok öyle bir şey diye. İsrail'e de daha yakından bakmak lazım tabii bu çerçevede. Efendim Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in patronu, Twitter'a talip olmuştu. Biraz yılan hikayesine döndü ama alım süreci de devam ediyor. Twitter çalışanlarıyla ilk kez bir sanal ortamda bir araya gelmiş Elon Musk. Mevcut üye sayısının 4 katı, 1 milyarın üzerine çıkartmak istiyormuş. Elon Musk çok şahane ama önce Twitter algoritmalarını kaldırsın. Ben attığım tweetleri göremiyorum. Bir sürü insan göremiyor. Yani atıyorsunuz tweet kayboluyor. Böyle incelikli bir sansür uyguluyorlar. Böyle Türkiye'deki gibi lak diye değil yani. Harbiden incelikli ama daha tehlikeli bir sansür tipini devreye sokmuş durumdalar liberaller. Elon Musk önce bunları çözebilirse belki işe yarar. Tabii çok da sansasyonel bir yönetici kendisi. Dolayısıyla böyle tartışmalar yaratmış durumda. Başkanlık seçimlerinde de Cumhuriyetçi Florida valisi Ron DeSantis'i destekleyeceğini açıklamış. Kasım ayında ara seçimler var. 2024'te de başkanlık seçimleri var. Daha kim öle kim kala diyeceğim var Amerika koşulları açısından. Evet, son olarak arkadaşlarım müziği de hazırlamışlardır. Covid ile ilgili gelişmeler vardı. 7556 kişi pozitif çıkmış, haftalık bir arama bu. 6-12 Haziran 20 de can kaybı var. Artık pandemi gündemimizden silindi. Hatta Norveçliler artık kimlik kartlarını gösterip Türkiye'yi ziyaret edeceklermiş. Bizim kimlik kartı gösterip Norveç'i ziyaret etme olasılığımız var mı diye bir düşününce Ülkemiz çok kolay bir ülke. Sınırdan isteyen girebiliyor. Avrupa ülkeleri kendi ülkelerinin kimlik kartlarını çak diye çıkartıyorlar, tak diye giriyorlar falan. Böyle de acayip bir küreselleşmenin içinde liberal, neoliberal bir Türkiye'miz var. Çok şahane. Biz de böyle habire vergi ödüyoruz. Bir de yoksullaşıyoruz diyebiliriz. Maalesef böyle bir çerçeve var. Evet, bu haftaya Niyazi Koyuncu'yla bir Türkçe şarkı seçtik. Yolla veda edelim. Pazartesi Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çıktım oturamadım, seni gördüm karşımda ama inanamadım. Kaçtım gittim oradan, ardıma bakamadım. Sen gittin ya buradan, sensiz var olamadım. İndim dere tuzina, gözlerim yaşla doldu. Ağlamaya doymadım, yaşlar sel oldu yaktı. Senle oturduğumuz kayalar yosun tuttu. Senin ela gözlerin kalbimi yaktı gitti. Hiç yaşanır mı? Seni görmeden geçen gün günden sayılır mı?
Konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.